Ayrım 4. Özgürlük Yolları 1. Akıl Çağı. Jean-Paul Sartre. Sayfa 33. Lola kuru bir sesle, "Güldürme insanı," dedi. "Her zaman Delore'yi herkesten başka göstermenin yolunu bulursun. Biliyor musun, laf aramızda bazen ikimizden hangimizin daha özgür olduğunu düşünüyorum. O mu, ben mi? Bir kere belli, değişmeyen bir yaşamı var onun. Aylık geliri belli, alacağı emekli aylığı belli. Her şey önceden kararlı, tam bir küçük memur. Sonra bir de o yapışkan macera var. O bana anlattığın hani. O kapı dışarı çıkmayan kadın hikayesi. Hepsi tamam, değil mi? İnsan ancak bu kadar özgür olabilir. Benimse dünya yüzünde 3-5 paçavramdan başka bir şeyim yok. Yapayalnızım. Otel odalarında sürünüyorum ve gelecek mevsim iş bulup bulamayacağım bile bilmiyorum. Boris, ikisi aynı şey değil diye direndi. Canı sıkılmıştı. Lola'nın özgürlük falan umrunda değildi. Bu gece salt, Matthew'yu küçük düşürmek için bu sözleri ediyordu. Bak hele, böyle inadın tuttu mu, insanın seni boğası geliyor. Hala aynı şey değil diyorsun. Neymiş o halde? Neymiş? Aynı şey değilmiş de. Bak, dedi. Evet, sen özgürsün ama bunu istemiyorsun ki. Bu özgürlüğü sen yapmadın, anladın mı? Halbuki Matthew özgür olmayı istiyor ve bunu başarıyor. Lola başını salladı. Gene anlamadım, dedi. Aylığını söylüyorsun. Aylık onun umrunda değil. Onsuz da yaşayabilir. Nerede olursa yaşayabilir. O kadın da öyle. Onunla birlikte, çünkü nihayet bir erkeğin bir kadınla yatması gerekir, değil mi? Onun özgürlüğünü sen göremiyorsun çünkü o Matthew'un dışında değil, içinde. Lola düşünüyordu. Boris onu biraz kırmak, incitmek, bir şeylerin hıncını almak istedi. Sen bana çok fazla bağlısın ve buna katlanabiliyorsun. Oysa o hiçbir zaman bir insana bu kadar yapışmaya dayanamaz. Lola ani bir öfkeyle, "Ya!" diye bağırdı. "Öyle mi? Sana yapışıyorum ha, aptal. Ya o, İviç'e ne biçim yapışıyor, fark etmiyor musun? Geçen akşam Sumatra'daki halini görmedin mi? İviç'e mi? Hadi canım, sen de." Lola sustu ve o her zamanki karanlık bulut gene Boris'in beynini sarıverdi. Bir an öylece kala kaldılar. Sonra cazın St. James Infirmary'yi çaldığını fark ettiler. Boris dans etmek istiyordu. "Kalkalım mı?" Dans ettiler. Lola gözlerini kapatmıştı. Boris onun kısa kısa nefes aldığını hissetti. Küçük homoseksüel. Uzak doğu dansları yapan kızı dansa kaldırmıştı. Boris onu yakından görebileceğini düşünerek sevindi. Lola kollarına ağır geliyordu. Çok güzel dans ediyordu. Bedeninden tatlı, okşayıcı bir koku yükseliyordu. Ama çok ağırdı. Boris İviç'le dans etmekten zevk aldığını düşündü. Kız kardeşi çok çok güzel dans ederdi. İviç klaket çalmasını da öğrenmeli diye geçirdi içinden. Birden Lola'nın kokusuyla başa döndü. Kadını sıkı sıkı göğsüne çekti ve kuvvetle nefes aldı. Lola gözlerini açtı, dikkatle Boris'e baktı. "Beni seviyor musun?" Boris yüzünü tuhaf bir şekilde buruşturarak "Evet," dedi. "Niye yüzünü buruşturuyorsun?" "Çünkü beni şaşırtıyorsun sen." "Neden? Sevmiyor musun beni?" "Seviyorum." "Neden bana seni seviyorum demiyorsun? Her zaman ben soruyorum, sen o zaman söylüyorsun." "Canım söylemek istemiyor da ondan. Böyle şeyler söylenmemeli, iyi olmuyor. Ben sana seni seviyorum dediğim zaman hoşuna gitmiyor mu? O başka. Sen içinden geldiği zaman söyle bana. Ama bana beni sevmiyor musun diye sorma. Canım, sana bir şey sorduğum, senden bir şey istediğim o kadar az ki. Çoğu zaman yalnızca sana bakmak ve seni sevdiğimi bilmek bana yetiyor. Ama bazen öyle anlarım oluyor ki, sana senin aşkına dokunmak, ondan emin olmak istiyorum." Boris ciddi, "Anlıyorum," dedi. "Gene de benim içimden gelmesini bekle. Öyle olmazsa değeri olmaz ki. Ama sen kendin sana sorulmadığı zaman söylemek istemediğini, durduğu yerde içinden gelmediğini söylemiyor musun?" Boris gülmeye başladı. "Tamam," dedi. "Şimdi ağzıma ettin işte." Ama Lola, insan birine karşı bir takım duygular beslese de gene de söylemek istemeyebilir, olmaz mı sanki? Lola yanıt vermedi. Müzik durmuştu. Alkışladılar. Yeniden başladı. Sarı saçlı kızla dans eden homoseksüelin yanlarına geldiğini gören Boris sevindi. Ama ta yakına gelince birden kan beynine çıktı. Herif en azından 45'inde vardı. Yüzünde 20 yıl önceki cila duruyordu. Ama hemen derisinin altı çoktan ihtiyarlamış, bozulmuştu. Bir bebeğinki gibi iri, açık mavi ve suçsuz gözleri, pembe dudaklı, çocuksu bir ağzı vardı. Ama çini parlaklığındaki gözlerin altında yorgun torbacıklar belirmişti. Dudaklarının kenarları incecik çizgilerle kaplıydı. Burun delikleri can çekişen bir hastanın burun delikleri gibi yassılmış, yapışmıştı. Ve uzaktan altın ışıklarla parlayan saçlarının çıplak kafasına dikkatle teker teker yatırılıp tarandığı belli oluyordu. Boris bu tüysüz, kart suratlı ihtiyar çocuğa iğrenerek dehşet içinde baka kaldı. Bir zaman bu da gençti diye düşündü. Bazı insanlar vardı, onlar mesela 35 yaşında olmak için dünyaya gelmişlerdi sanki. Matthew bunun bir örneğiydi. Çünkü onlar hiçbir zaman genç olmazlar. Ama eğer adamın biri yaşamının bir çağında gerçekten genç olmuşsa artık kurtuluş yoktu. Bu damgayı ömrünün sonuna kadar yüzünde, gözünde, bir yerlerinde taşırdı. 25 yaşına kadar iyi kötü giderdi ama sonra korkunç, dayanılmaz bir şeydi bu. Boris Lola'ya baktı aceleyle. "Lola," dedi, "başını kaldır, seni seviyorum." Lola'nın gözleri pembe pembe oldu. Boris'in ayağına bastı. Kısaca, "Sevgilim," dedi. Canı haykırmak istedi. Daha sıkı sarıl. Seni sevdiğimi koyu koyu duyur bana. Ama Lola susuyordu. Yalnızdı. Şimdi sıra ona gelmişti. Yalnızlığın zevkini çıkarıyordu. Gözleri kapalı, mutluluğunun üzerine kapanmıştı. Boris kendini bir kenara atılıvermiş hissederek ürperdi ve birden korku, müthiş bir korku içini alt üst etti. İhtiyarlamak istemiyorum, istemiyorum. Geçen yıl ne kadar rahattı. Böyle şeyleri aklına bile getirmezdi ama şimdi korkuyordu. Gençliğinin parmaklarının arasından kayıp gittiğini her an, her an duyuyordu. 25 yaşına kadar Boris, 5 yılım daha var diye düşündü. Sonra beynime bir kurşun sıkar, geberip giderim. Artık çevresinde bu insanları görmeye, bu müziğin kulaklarında uğuldamasına dayanamayacaktı. Çıkalım mı? Tabii canım, hemen. Masalarına döndüler. Lola garsonu çağırdı, hesabı ödedi. Kadife mantosunu sırtına aldı. Haydi, dedi. Çıktılar. Boris belli bir şeyler düşünmüyordu ama içinde bir burukluk vardı. Sokaklarda bir sürü adam, çoğu sert yüzlü, ihtiyar yüzlü adamlar. Şat Bone'nin maestrosu Pranes'e rastladılar. Selamlaştılar. İtalya'nın ince kısa bacakları sarkık göbeğin altında titriyordu. Benim de böyle koca bir göbeğim olur belki. Aynaya bakmayı canı çekmemek, sanki kurumuş suyu çekilmiş gibi hareket ederken gövdesinin takırdadığını duymak. Ve geçen her saniye, her saniye onu yıpratıyor, eskitiyor, onu ihtiyarlığa doğru itiyordu. Bari biraz ağırdan alabilsem, kendimi kullanabilsem, belki birkaç yıl daha kazanabilirim. Ama bunu yapabilmek için her gece sabaha kadar sokak sürtmemem gerek. Lola'ya nefretle baktı. Beni sömürüyor. Lola, neyin var diye sordu. Hiç. Lola, Navarin sokağındaki otellerden birinde kalıyordu. Kapıdan anahtarını aldı. Merdivenleri konuşmadan çıktılar. O da bomboş ve çıplaktı. Kenarda üzerinde bir sürü etiketler yapıştırılmış büyük bir sandık duruyordu. Duvarda raptiye ile yapıştırılmış Boris'in resmi vardı. Bu, Lola'nın verip büyüttürdüğü vesikalık bir fotoğraftı. Bu kalacak diye düşündü Boris. Ben bir şekilsiz et yığını haline geldiğim zaman bile burada böyle sırıtıp duracak. Canı fotoğrafı parçalamak istedi. Pek keyifsizsin. Neyin var? Başım çatlıyor. Lola birden kaygılandı. Hasta falan değilsin ya. Bir aspirin vereyim mi? Hayır, istemem. Şimdi geçer. Lola sokuldu. Boris'i çenesinden tutarak başını kaldırdı. Bana küskün gibisin. Ha? Küskün müsün? Doğru söyle. Ne oldu? Bir şey mi yaptım? Korkmuştu. Boris yorgun, isteksiz, küskün falan değilim, dedi. Deli misin? Evet, bana küstüm. Ama ne olduğunu bilsem, söylesen belki bir şeyler yapabilirim. İstemeyerek bir şey yaptımsa özür dilerim. Boris, ne olur söyle, yalvarırım. Yok bir şey, dedim, anlamıyor musun? Kollarını Lola'nın omuzlarına koyarak dudaklarını öptü. Lola ürperdi. Boris yüzünde kokulu ve ılık bir nefes duydu ve dudaklarına gergin bir ıslaklık değdi. İçinde bir şeylerin kımıldadığını duyarak doğruldu. Lola yüzünü 10 kere 100 kere üst üste öpüyordu. Birden kadın canı çekmişti. Buna için için sevindi. Şehvet bütün karanlık düşünceleri, daha doğrusu düşüncelerin hepsini siler götürürdü. Beynini bütün başka şeylerden boşaltmaya çalışarak Lola'ya baktı. Elini kadının kalçasına koymuştu. İpek giysisinin altından etinin sıcaklığını duyuyordu. Parmaklarını büktü. İpekleri canlı, dipdiri ve gergin kımıldamamıştı. Lola kadife mantosunu sırtından alarak yatağın üzerine fırlattı. Çıplak kollarını Boris'in boynuna doladı. Mis gibi kokuyordu. Koltuklarının tıraşlı derisi mavimsi bir esmerlikle esmerdi. İncecik, küçücük siyahlıklarla beneklenmişti. Ta derinlere batmış minicik kıymıklar gibi. Boris ile Lola, tutkunun onları yakaladığı yerde öylece ayakta bekliyorlardı. Kımıldamaya güçleri kalmamıştı. Lola'nın bacakları titremeye başlamıştı ve Boris bir an onun kendini halının üzerine koyvereceğini sandı. Lola'yı sımsıkı gövdesine bastırdı ve etinin üzerinde göğüslerinin yumuşak kabarıklığını duydu. Lola, "Ay!" diye inledi. Başını arkaya atmıştı ve Boris, bu ıslak, şişkin dudaklı bembeyaz yüze, bu Medusa yüzüne büyülenmiş gibi bakıyordu. Bunlar onun son mutlu günleri diye düşündü. Onu göğsüne daha da sıkı bastırdı. Günün birinde bir sabah yıkılıp gidecek. Artık ondan nefret etmiyordu. Kendi gövdesini, kuru ve zayıf, yalnızca kastan yapılmış gibi kaskatı Lola'nın bedeni üzerinde hissediyordu. Kadın kollarıyla sımsıkı erkeğe sarılmıştı. İhtiyarlıktan ve ölümden onu saklıyordu sanki. Sonra bir an zihni karıştı ve uykusu geldi. Lola'nın kollarına baktı. İhtiyar bir kadının saçları gibi bembeyaz kollarına ve parmaklarının arasında ihtiyarlığı tuttuğunu sandı. Tutması, Lola'yı sıkması, yok edene kadar sıkması gerekti. "Canımı yakıyorsun!" diye baygın bir sesle inledi Lola. "Alsana beni." Boris çekildi, şaşalamış, hatta ürkmüştü. "Pijamamı ver," dedi. "Banyoya gidip soyunayım." Banyoya girdi ve kapıyı kilitledi. Soyunurken Lola'nın içeri girmesi sinirine dokunuyordu. Yüzünü, ayaklarını yıkadı. Bacaklarına uzun uzun talk serpti. Ferahlamıştı. "Amma tatsız iş," diye düşündü. Başı dönüyordu. Zihni ağırlaşmıştı. Ne düşündüğünün farkında değildi. "Bundan Matthew'ye bahsetmeliyim," dedi kendi kendine. Kapının ardında Lola bekliyordu. Çoktan soyunmuştu. Çıplaktı mutlak. Canı acele etmek istemiyordu. Çırılçıplak bir gövde, çırılçıplak, tuhaf kokularıyla çıplak bir beden bu rahatsız edici, korkutucu bir şeydi. Lola bunu anlayamıyordu. Şimdi kendini kapıp koyuvermek, kuvvetli, bastıran, ezen bir şehvetin derinliklerine yuvarlanmak gerekti. İnsan bir kere başladı mı, arkası gelirdi ama başlayıncaya dek ürkerdi her seferinde. Sinirlenerek, ne olursa olsun diye düşündü. Geçen seferki gibi beyin üstü gitmeyeceğim. Lavabonun aynasında dikkatle saçlarını taradı, dökülüp dökülmediklerini anlamak istiyordu. Ama beyaz fayansın üzerine tek saç düşmedi. Pijamalarını da giydikten sonra kapıyı açtı ve çıktı. Lola çıplak yatağın üzerine uzanmıştı. Şimdi başka bir Lola'ydı. Kirpiklerin arasından gevşek ve korkutucu Boris'e bakıyordu. Mavi yatak örtüsünün üzerinde üçgen biçiminde kızıl bir tüy demetiyle benekleşmiş bedeni, bir balığın karnı gibi gümüş parıltılı bir beyazlıkla bembeyazdı. Güzeldi. Boris yanına doğru yürüdü ve ona tiksintiyle karışık bir heyecanla baktı. Lola kollarını uzattı. "Dur biraz," dedi Boris. Duvara uzandı ve elektriği söndürdü. O da birden kıpkızıl kesilmişti. Karşıki binanın 3. katına ışıklı bir reklam yerleştirmişlerdi. Boris Lola'nın yanına uzandı ve elini usul usul omuzlarında, göğüslerinde dolaştırmaya başladı. Derisi o kadar yumuşak, o kadar kaygandı ki ipek giysisi hala üzerinde sanılırdı. Göğüsler biraz gevşemişti. Boris bunu seviyordu. Bunlar yaşamış, yaşamın gerçeğini öğrenmiş bir kadının göğüsleriydi. Elektriği söndürmüştü. Ama şu Allah'ın belası reklamın ışığında gene de Lola'nın kızıl aydınlıkta simsiyah görünen kalın dudaklarını, soluk yüzünü görüyordu. Bu yüzde acı vardı. Gözleri haşindi. Boris kendini ağır, hantal ve kederli hissediyordu. Tıpkı Nimes'te ömründe ilk kez bir boğa güreşi seyredeceği zaman olduğu gibi şimdi de bir şey olacaktı. Feci, korkutucu ve önüne geçilmez bir şey. Boğanın kanlı ölümü gibi bir şey. Lola, pijamanı çıkarsana diye yalvardı. Hayır, olmaz. Buna alışmışlardı. Her seferinde Lola, Boris'e pijamasını çıkarması için yalvarır, her seferinde Boris aynı sözlerle bunu reddederdi. Lola'nın elleri pijamanın içine sokuldu ve göğsünü okşamaya başladı. Boris gülüyordu. Gıdıklanıyorum. Öpüştüler. Lola, Boris'in elini aldı, bacaklarının arasına koydu. Lola'nın acayip istekleri vardı ve Boris çoğu zaman kendini savunmak zorunda kalırdı. Elini bir an Lola'nın bacaklarının arasında hareketsiz bıraktı. Sonra usulca omuzlarına doğru çekti. Lola, Boris'i kendine doğru çekmeye uğraşarak gel gel diye fısıldıyordu. Seni seviyorum, bayılıyorum sana. Kısık kısık inliyordu ve Boris tamam diye düşündü. Gene beyin üstü gidiyorum. Belinden ensesine doğru elektrikli bir ürperme dolaşıyordu. Boris dişlerini sıktı. Hayır, istemiyorum. Ama birden ona, birisi bedenini bir tavşan yavrusuymuş gibi ensesinden tutup havaya kaldırmış gibi geldi. Ve boylu boyunca Lola'nın üzerine yattı, gözlerinde kırmızı, mor, benekler uçuştu. Lola, canım diye mırıldandı. Onu usulca yana doğru devirdi ve sıyrılıp kalktı. Boris başı yastığa gömülü, şaşkın, uzanmış kalmıştı. Lola'nın banyoya girip kapıyı kilitlediğini duydu ve düşündü. Lola ile bu hikaye bitsin, bir daha böyle rezilliklere kalkışmayacağım. Bir kadınla böyle mıncık mıncık sevişmek iğrenç bir şey. Hayır, sevişmek iğrenç değil ama beyin üstü gitmek, berbat. İnsan artık ne halt ettiğini bilmiyor, çileden çıkıyor. Öyle olunca seviştiğin kim olursa olsun önemi yok. Bir kere aklını kaçırdın mı, üst tarafa fizyolojik bir iş. Tiksintiyle tekrarlıyordu. Fizyolojik bir iş. Lola yıkanıyordu. Suyun sesi dinlendirici ve tertemizdi. Boris bu sesi zevkle dinledi. Çölde susuzluktan delirenler de böyle kulaklarında suyun kutsal sesini duyarlarmış. Boris bir an kendini çıldırmış farz etti. Bu oda, bu kızıl aydınlık, bu kulaklarında şırıldayan su, hepsi çılgınca rüyalardı. Şimdi ayılacak ve kendini çölde, burnu kızgın kumlara gömülü, başında kasket serilmiş kalmış bulacaktı. Birden Matthew'nun hayali gözünün önüne geldi. Amma boktan iş diye düşündü. Erkekleri kadınlardan daha çok seviyorum. Bir erkeğin yanında, bir kadının yanında olduğumdan 1000 kez daha mutlu hissediyorum kendimi. Ama dünyayı bağışlasalar bir erkekle yatamam. Birden keyiflendi. Lola'dan ayrılınca papaz olacağım. İçi rahatlamıştı. Lola yatağa atladı ve kollarını boynuna doladı. Bebeğim diyordu. Tatlı bebeğim. Saçlarını okşuyordu. Boris ses çıkarmadı. Lola konuşmaya başladığı zaman göz kapaklarının arkasında pırıl pırıl yıldızlar görüyordu. Lola'nın sesi kızıl ışıklı gecede tuhaf akisler yaptı. Boris, senden başka hiçbir şeyim yok benim, yalnızım. Sen beni çok çok sevmelisin. Ben senden başka hiçbir şeyi sevmiyorum. Yalnızca seni düşünüyorum. Eğer yaşamımın saçmalığını düşünecek olsam hemen gidip kendimi köprüden nehre atmam gerek. Ama ben seni düşünüyorum. Sakın bana bir oyun oynamaya kalkışma canım. Sen elimde kalan tek şeysin benim. Tek şeysin. Yaşamım senin elinde sevgilim. Sakın, sakın beni harcama ne olursa olsun. Harcama sakın beni. Öyle yalnızım, öyle yalnızım ki. Boris sıçrayarak ayıldı ve apaçık, eğer yalnızsan dedi, bunu sen kendin istemişsin, çünkü çok gururlusun. Öyle olmasaydı, benden yaşlı birini sevebilirdim pekala. Ben çok gencim ve senin yalnızlığına ortak olamıyorum. Belki de beni bunun için seçtin. Lola, bilmiyorum dedi. Yalnızca seni çok, çok sevdiğimi biliyorum, o kadar. Sımsıkı sarıldı. Boris onu, seni çok seviyorum dediğini duydu ve sonra uyudu. 4. ayrımın sonu, sayfa 40.